Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Veliler Bahçesi'nden okumalar programımıza Tezkiretül Evliya isimli eserden devam ediyoruz inşallah. Bugün bahçesine konuk olacağımız biiznillah güllerinden, sümbüllerinden rayihalar derleyeceğimiz o büyük veli Hasan-ı Basri Kuddesesi Ruh Hazretleri. Kendisi tabiinden bir büyük Allah dostu. Nübüvvetin perverdesi, fütüveti huy edinen, ilim ve amel kâbesi, vera ve yumuşaklık kıblesi, sahibi sadr, sadr-ı sünnet, Hasan Basri radıyallahu anh'ın menkıbeleri çok, meziyetleri hadsiz hesapsızdır. İlim ve muamele sahibi olup, hakkın korkusu ve hüznü ile çepeçevre sarılmıştı. Naklederler ki, Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın evinde çocukluk döneminde birkaç gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin testisinden su içmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu suyu kim içti diye sorunca cevaben Hasan denildiğinde içtiği su kadar benim ilmim ona bulaşır buyurmuştu. Naklederler ki o varlık alemine gelince Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın huzuruna götürüldü. Hazreti Ömer buna Hasan güzel ismini verin zira yüzü güzeldir buyurdu. Bu nedenle ona Hasan adını verdiler. 130 sahabeye yetişmiş ve 70 Bedir gazisini görmüştü. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'a bağlanmış ve ondan hırka giymişti. Başlangıçta tövbe etmesi ve maneviyat yoluna girmesi şöyle olmuştur. Mücevher işiyle uğraşıyordu. Kendisine mücevheratçı Hasan denirdi. Bir iş ticaret seyahati için Rum diyarına gitmişti. Ve vezirle dost olmuştu. Vezirle beraber bir gün bir geziye çıktılar. O gezide değişik haller oldu. Vezir anlatır. İmparatorun güzel bir çocuğu vardı. Her çeşit ilimde kemal ve erdem sahibi olup savaş meydanında eşsizdi. Babası onun aşığıydı. Fakat kader çocuk hastalandı ve öldü. Onu bir yerde toprağa verdiler. Her yıl bir kere onu ziyaret ederiz. Önce muhteşem askerler gelir. Ey şehzade, eğer başına gelen şu hal asker ve savaşla savuşulacak bir hal olaydı, canımızı feda ederdik, yapardık. Ama ne yapalım ki bu kendisiyle savaşılamayacak olan bir zattan gelmektedir. Sonra filozoflar ve alimler gelir. Ey şehzade, başına gelen bu hali eğer felsefe, marifet, ilim ve akılla savmak mümkün olaydı savardık derler. Sonra ak yüzlü ihtiyarlar gelir. Ey şehzade, eğer şefaat ve yalvarmakla veya ilim ve irfanla bu hali savmak müyesser olsaydı gereğini yapardık. Ancak bu hal yanında sızlanmak fayda vermeyen bir zattandır. Sonra ay yüzlü cariyeler gelirler. Eğer mal, makam ve güzellikle seni kurtarmak mümkün olaydı bunları sana feda ederdik. Ama mal ve güzelliğin bu hususta bir kıymeti yok dediler. Sonra Kayser gelir. Ey ciğerparem, canım yavrum. Babanın elinde ne var ki? Senin için heybette askerler, filozoflar, alimler, ak yüzlü yaşlılar, mal, mülk, dilberler geldi de gene çare bulamadılar. İşte ben de geldim. Derdine deva bulmak için elimden bir şey gelse derhal yapardım. Ama bu hal, yani ölüm, öyle birinin elindedir ki, bütün ihtişamına rağmen baban onun huzurunda aciz kalır der ve döner gider. Bu tören Hasan'ın gönlünü çok etkiledi. Derhal geri döndü, Basra'ya geldi. İşimin sonu belli olmadıkça, yani bu dünyadan iman üzere gidip gitmeyeceğim belli olmadıkça dünyada gülmeyeceğim diye yemin etti. Mecliste bulunan bir kişi, "Niçin Hasan en büyüğümüz ve en iyimizdir bilir misiniz?" diye sordu. "Çünkü," dedi, "bütün halkın onun ilmine ihtiyacı vardır. Din bakımından bütün halk ona muhtaçtır. O ise dünya itibarıyla herkesten el etek çekmiştir. Onun en büyük ve en iyi oluşu bundan olmalıdır." Malumunuz buyrulur kıymetli dinleyenlerim, Müslümanın değeri teheccüd namazı kılmasında, izzet ve şerefi ise insanlardan müstahni olmasındadır. Hasan Basri Hazretlerine sordular. "Dinin kökü nedir?" "Vera ve takva." "Onu bozan nedir?" "Tamah." Yine kendine sordular. "Adın cenneti nedir? Tarif et. Altından bir köşk olup oraya ancak ya nebi, ya sıddık, ya şehit ya da adil hükümdar girebilir." Kendisi hasta olan bir tabip, aynı hastalığa yakalanan başkalarını tedavi edemez. Sen ilkin kendini tedavi et, sonra başkalarını. Diyenlere dedi ki, "Siz sözümü dinleyin, zira ilmim size fayda verir, amelsizliğim ise size zarar vermez." "Ey şeyh," dediler, "kalplerimiz gaflet uykusunda olduğundan sözlerin gönüllerimizi etkilemiyor." O da buyurdu ki, "Keşke uyuyor olsaydı. Çünkü uyuyan dürtülerek uyandırılabilir. Oysa sizin kalpleriniz ölü olduğundan ne kadar dürtsek de uyanmıyor." Malum efendim, işte Evliyaullah'ın demek ki bazen böyle celali halleri de tecessüm edebiliyor. Dediler ki, "Mümin haset eder mi?" Dedi ki, "Hazreti Yusuf'un kardeşlerini unuttunuz mu?" Hasan'ın bir müridi vardı. Kur'an'dan okunan bir ayeti işitince kendini yerden yere vurur ve feryat ederdi. Hasan ona dedi ki, "Bak, eğer yaptığın şu hareketi yapmamaya kadir olduğun halde yaparsan, yani bu hareketi ihtiyarın elinden gitmeden yapmadıysan, kendinde olmadan yapmadıysan, buna engel olabilecek haldeyken engel olmadıysan, bütün muamele ve ibadetini yokluk ateşine atmış oldun. Ama eğer yapmamaya kadir değilsen, yani Kur'an'ın ayetini işitmekle böyle cezbelenip kendinden geçiyor isen gerçekte, beni kendinden 10 menzil geride bırakmış oldun." Yani demek ki muhterem dinleyenlerimiz, bu haller de iki ucu keskin bir bıçak gibi. Üzerinde Allah korkusu o kadar galip idi ki, bir yere oturduğunda sanki celladın önüne oturmuş bir mahkum zannedilirdi. Kimse dudaklarında gülümseyiş görmedi. Büyük bir derdi vardı. Naklederler ki, bir gün cehennemden en son çıkarılan Hünad adlı biridir mealindeki hadisi okumuş ve "keşke ben o olsam" diye inlemeye başlamıştı. Naklederler, bir kere bir cenaze götürülmekteydi. Ölüyü defnedince Hasan mezarın başında oturdu ve o kadar çok ağladı ki toprak çamur oldu. Sonra dedi ki, "Ey insanlar, işin önü de sonu da işte şu çukurdur. Bakınız, dünyanın sonu mezardır. Yine bakınız, ahiretin başlangıcı da mezardır. Mezar, ahiretteki menzillerden ilk menzildir. Bir alem ki sonu budur. Yani bir dünya düşünün ki sonu 2 metrelik bir çukurdur. Neden ona güveniyor ve naz ediyorsunuz? Bir alem düşünün ki başı şudur. Yani başı 2 metrelik bir çukurdur. Niçin ondan korkmuyorsunuz? Ey gaflet ehli, başlangıcınız ve sonunuz bu olunca önce ve ahirdeki iş için hazırlık yapınız." Tabi Hazret burada şunu beyan ediyorlar. Dünyanın sonu o 2 metrelik çukur olmakla beraber, dünyanın ameli salihlerle müzeyyen bir şekilde Kur'an ve sünnet ikliminde yaşanması halinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere o son, yani o çukur bir cennet bahçesi oluyor. Ama Allah muhafaza, Kur'an ve sünnet iklimine muhalif bir şekilde yaşandığı takdirde de o çukur cehennem çukurlarından bir çukur oluyor. Gene aynı şekilde Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'a rivayet edilen kabrin başında çokça ağlamasının sebebini sorana söylediği müthiş bir söz var. Bu menzil diyor ahiret menzillerinin ilkidir. Burası salim ise bundan sonraki menziller de salimdir. Bir zamanlar Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an kendisine bir mektup yazarak bana nasihat et, her zaman hatırlayabilmem ve kendime rehber yapabilmem için kısa olsun dedi. Hazreti Hasan radıyallahu an ona aziz ve celil Allah seninle olunca kimden korkuyorsun? Eğer Allah seninle değil ise o zaman kime ümit bağlayacaksın diye yazdı. Tabi burada bu cevaptaki müthiş hikmetle beraber sualdeki hikmeti de gözden kaçırmayalım muhterem dinleyenlerimiz. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri öyle bir sual soruyor ki makamında hatırlayabilmesi halinde kendine rehber olacak bir derdin peşinde. Malik bin Dinar Kudüs'e ruh, Hasan Basri Kudüs'e ruha sorar. Alime verilen ceza nedir? Kalbinin ölmesidir. Peki kalbin ölümünün işareti nedir? Dünya sevgisi ve hırsıdır. Büyüklerden biri şunu anlatmıştı. Naklederler ki bir kere Hasan-ı Basri Hazretleri'nin Şem'un isminde ateşe tapan bir komşusu hastalanmış ve can çekişmeye başlamıştı. Komşusunun yanına gitti. Başucuna geldi. Allah'tan kork, zira bütün ömrün ateş ile duman arasında geçti. Şimdi Müslüman ol ki Yüce Allah sana merhamet eder dedi. Şem'un, beni bundan engelleyen üç şey vardır dedi. Birincisi, bir yandan siz Müslümanlar dünyayı kötülüyor ama öbür yandan gece gündüz onu talep ediyorsunuz. İkincisi, hem ölüm haktır diyor hem de ona hazırlık yapmıyorsunuz. Üçüncüsü, hakkın yüzünü görelim, rüyeti cemalullah'a nail olalım diyorsunuz ama onun rızasına aykırı hareket ediyorsunuz dedi. Hasan ona, bu cevap, aşinaların nişanı ve ariflerin alametidir. Şimdi eğer müminler böyle diyorsa sen ne diyorsun? Yani onların dediğini boş ver. Son nefese gelmiş olan sensin. Sen ne yapıyorsun? Onlar Allah'ın birliğini kabul ediyorlar. Sen ise bütün ömrünü ateşe tapmakla geçirdin. Sen 70 yıl ateşe taptın. Ben ise ona hiç tapmadım. Ama yine de ateş ikimiz de yakmakta. Seni kayırmamakta ve hakkını gözetmemekte. Ama benim Rabbim dilerse ateş benim bir kılımı bile yakmaya cüret edemez. Zira ateş Allah'ın mahlukudur ve mahluk memurdur. Şimdi gel ikimiz de elimizi ateşe sokalım. Böylece ateşin acizliğini ve yüce Allah'ın kudretini gör dedi. Bunu söyledikten sonra Hasan-ı Basri Hazretleri elini ateşe soktu. Vücudunda bir zerre kadar yanma olmadı. Bu manzarayı gören Şem'un hayrete düştü. Aşinalık rüzgara esmeye başladı. Hasan'a 70 yıl var ki ateşe taptım durdum. Şimdi burada birkaç nefeslik ömrüm kaldı. Benim için önlem ve çare nedir dedi. Hasan, İslam olman dedi. Şem'un, eğer Hak Teala'nın bana azap etmeyeceğine dair elime yazılı bir belge verirsen iman getiririm dedi. Bunun üzerine Hasan radıyallahu anh bir yazı yazdı. Şem'un, emret de bundan sonra Basra'nın adil kişileri buna şahit yazılsınlar dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ricasıyla onlar da şahit yazıldılar. Sonra Şem'un ağlaya ağlaya iman etti. Hasan'a şu yolda vasiyette bulundu. Emir buyur beni yıkasınlar. Kendi elinle beni toprağa ver. Bu yazıyı da elime koy ki delilim olsun dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri bunların hepsini yaptı. Vefat edince yıkadı, namazını kıldılar. O yazıyı da eline koyarak toprağa verdi. O gece Hasan'a bir endişe tuttu. Ben ne yaptım dedi. Kendim batmışım. Batan biri diğerinin elinden nasıl tutabilir? Benim kendi mülkümde, bedenimde bile hiçbir tasarrufum yok iken aziz ve celil olan Allah'ın mülkü için nasıl böyle bir belge düzenledim düşüncesiyle endişeye daldı. Bu endişeler içerisindeyken bir arada uyudu ve rüyasında Şem'unu gördü. Yüzü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl, başında taç, üzerinde cennet elbiseleri gülerek cennet bahçelerinde salına salına geziyor. Hasan, "Ey Şemun, nasılsın?" dedi. Şemun, "Bana bunu neden soruyorsun? Gördüğün gibiyim. Lütfuyla kendi civarında konaklamama emir buyurdu. Keremiyle bana yüzünü gösterdi. Lütfunun eseri olarak hakkımda ferman buyurdukları konular ise vasıf ve ifadeye gelemez derecedir. O yüzden şimdi sen de verdiğin teminattan kurtuldun. Şu senedi al. Zira artık buna benim ihtiyacım kalmadı," dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri uyanınca elinde imzalayıp da Şemun'a vermiş olduğu senedi buldu. Ve dedi ki, "Rabbim, bana malum olmuştur ki senin muamelen gerekçeye, işin nedenine bağlı değil, işin yalnızca lütfunun eseridir. Senin kapında kim zarar görür? 70 yıllık bir mecusiye bir kelime söylemekle civarına ulaşması için yol verdin. 70 yıllık bir mümini nasıl olur da mahrum kılarsın?" Naklederler ki Hasan-ı Basri Kuddesesi ruhta öyle bir mahfiyet ve alçak gönüllülük vardı ki kimi görse kendinden üstün bilirdi. Bir gün Dicle Nehri kenarına gitti. Orada bir siyahi gördü. Adamın bir elinde kadeh, yanında da bir kadın vardı. Hasan radıyallahu anh, "Bu da benden üstün müdür ki?" diye aklından geçirdi. Derken ağır bir sandal nehirde yüzmeye başladı. Birden sandal devrildi. Sandaldaki 7 kişi boğulmamak üzere çırpınıyordu. O siyahi hemen kadehi attı, koşarak denize atladı, 5 kişiyi kurtardı. Sonra yüzünü Hasan'a döndü. "Bak, ben 5 kişiyi kurtardım. Hadi şu 2 kişiyi de sen kurtar," dedi. "Ve bu kırbada şarap değil, su var. Şu yanımdaki kadın da annemdir," dedi. "İstedim ki acaba zahir gözüyle mi yoksa batın gözüyle mi bakıyorsun, seni imtihan edeyim. Şimdi malum oldu ki körsün ve zahir gözüyle bakmaktasın." Bunun üzerine Hasan radıyallahu anh ayağına kapandı, özür diledi. Onun haktan gelen bir sefir olduğunu anladı ve "Ey siyahi, onları deryadan kurtardığın gibi beni de suizan ve vehim deryasından kurtar," dedi. Siyahi, "Gözün aydın olsun Hasan-ı Basri'yi," diye dua etti. Bundan sonra öyle bir hal oldu ki Hasan-ı Basri Hazretleri hiçbir şekilde kendisini başkalarından üstün görmezdi. Hatta bir zamanlar bir köpek görmüş ve "İlahi, beni bu köpek sayesinde yücelt," demişti. Biri ona, "Sen mi yoksa köpek mi daha üstün?" diye sordu. O da, "Eğer Allah'ın azabından kurtulabilirsem ondan daha iyi olabilirim. Yoksa Allah'ın izzetine and olsun ki o benim gibi 100 kişiden iyidir." Muhterem dinleyenlerimiz, hep ifade buyurmaya gayret ettiğimiz üzere Evliyaullah'ın sözleri, Kitabullah'ın, vahyin ve Sünnet-i Resulullah'ın adeta şerhi gibi. Malumunuz Nebe suresinin ammenin sonunda Cenab-ı Hak kafirlerin ağzından bir manzara beyan ediyor. Kafirler ateşi ve azabı görünce daha önce yaratılmış olup da mahşerde sorgu sual bittikten, haklarını aldıktan sonra toprak olun emrine imtisalen toprak olan hayvanlara bakan kafirler ne diyorlar kıymetli dinleyenler? "Ya leyteni kuntu turaba, keşke biz de toprak olsaydık." İşte bu hali Hasan-ı Basri Hazretleri iliklerine kadar tabiri caizse yaşıyor ve bir köpeğe kendini mukayese ederek, "Eğer o köpek, eğer ben Allah'ın azabından kurtulabilirsem ondan iyiyim. Ama yok, şu dünyada imanımı kurtaramayıp da ahirete imansız gidersem, ya leyteni kuntu turaba, yani toprak olmayı isteyecek kadar o hayvanlardan da kötü bir halde olacağım." Allah muhafaza buyuruyor. Naklederler ki Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kulağına falan kişi senin hakkında dedikodu yaptı diye bir söz ulaşınca hemen bir tabağa birkaç hurmayı koyar, ona gönderir. "Haber aldığıma göre kazandığın sevapları benim amel defterime nakletmişsin. Bundan dolayı seni mükafatlandırmak istedim. Seni hakkıyla mükafatlandıramadığım için beni mazur gör," diye haber gönderirdi. Çünkü Sevap ne? 3-5 tane hurma ne? Naklederler ki bir gün dostlarına ve ahbaplarına Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine benziyorsunuz dedi. Ve onlar da buna sevindi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri Hazretleri yalnızca şekil ve gidişat bakımından diyorum. Başka bakımdan değil. Şayet siz sahabeyi görmüş olsaydınız onlara deli derdiniz. Eğer onlar sizi görmüş olsaydı sizlere Müslüman demezdi. Çünkü onlar önde gidiyor. Rahvan at üzerinde yol alıyor, kuş gibi uçuyor. Biz ise sırtı yağır olmuş, eşekler üzerinde oturup kalmışız dedi. Naklederler ki Hasan-ı Basri Hazretleri'nin yanına gelen bir bedevi sabrın ne olduğunu sordu. Hasan Hazretleri sabır iki çeşittir. Biri bela ve musibet içinde gösterilen sabır, diğeri Hak Teala'nın bize yasak kıldığı şeylere karşı gösterilen sabır diyerek sabrın ne olduğunu anlattı. Bunun üzerine bedevi senden daha zahit ve daha sabırlı birini görmedim dedi. Hasan Hazretleri ona ey bedevi benim bütün zühdüm dünyaya eğilim şeklinde. Sabrım ise yakınma tarzındadır. Buna zühd ve sabır mı denir dedi. Bedevi şimdi bunu bana bir açıkla inancım alt üst oldu deyince Hasan-ı Basri Hazretleri benim belada veya taatta gösterdiğim sabır cehennem ateşinden korktuğumu ifade eder. Yani benim dünyadaki zühdüm, sabrım cehennemden korkmamdandır. Bu ise yakınmanın ta kendisidir. Dünyadaki zühdüm ise ahirete rağbettir. Yani ahirette cenneti istediğim için dünyada zühd sahibiyim. Bu da bir nasip ve karşılık istemenin sabrıdır. Oysa o kimsenin sabrı güçlüdür ki sabrı yalnızca Allah için olsun diye kendi nasibini ortadan kaldırmıştır. Gösterdiği sabır kendi bedenini cehennem karşısında güvenceye almak için değildir. Zühdü de kendini cennete ulaştırmak için değil, yalnızca Allah içindir ve ihlasın belirtisi de bundan ibarettir. Kişiye gereken faydalı ilim, ihlasa dayanan kamil amel ve sabra dayanan tatminkar bir kanaattir. Koyun, insanoğlundan daha hassastır. Çünkü çobanın seslenmesi onu otlamaktan alıkoyar. Oysa aziz ve celil olan Allah'ın kelamı insanoğlunu arzusundan vazgeçirmiyor. Kötülerle düşüp kalkan iyi insanlara karşı kötü niyetli olur. Marifet, kendinde bir zerre kadar düşmanlık bulmamandır. Ebedi ve sonsuz olan cennet, şu birkaç günlük amelin değil, iyi niyetin karşılığıdır. Tabi muhterem dinleyenlerimiz, buradaki iyi niyet sadece iyi niyet besleme şeklinde değil, kalbin temizlenerek, tasfiye olarak, yakın hale ermiş olarak sadece ve sadece Allah-u Teala'nın rızasını hedefleyen bir niyete kavuşmasıdır. Kimin sözü hikmet değilse aynı ile afettir. Kimin susması tefekkür değilse arzu ve gaflettir. Kimin nazarı ibret değilse eğlence ve ayak sürçmesidir. Gönül ehli olanlar sürekli susmaya alışkanlık edinmişlerdir. Gönülleri dile gelip söz dile bulaşmadıkça konuşmazlar. Vera'nın 3 makamı vardır. Birincisi, vera sahibi ister öfkeli ister sakin zamanlarında olsun ancak hak olanı söyler. İkincisi, organlarını aziz ve celil Allah'ın gazabına yol açan şeylerden korur. Üçüncüsü ise yüce Allah'ın razı olduğu konuları gaye edinir. Bir zerre ağırlığı kadar vera yani şüphelilerden kaçma, 1000 yıl nafile namaz kılıp nafile oruç tutmaktan daha iyidir. Zavallı insan helali hesap ve haramı azap gerektiren bir dünya alemine razı olmuştur. Ademoğlu şu 3 şeyin hasretini çeke çeke can verir. Biri mal toplamaya doyamamış, diğeri ümit ettiğini elde edememiş, üçüncüsü ise öyle bir yolculuk için gerekli olan hazırlığı yapmamış olmak. Biri için falan kişi can veriyor dendiğinde Hasan-ı Basri Hazretleri o zaten 70 yıldır can veriyor. sen can vermekten kurtulup nereye varacağını düşün dedi. Yükü hafif olanlar kurtulur, ağır olanlar mahvolmuşlardır buyururdu. Yüce Allah dünyayı yanlarında bir emanet olarak kabul eden Taife'yi affeder. Bunlar emaneti geri vererek hafiflemiş bir halde geçip ötelere giderler. Bana göre akıllı ve alim kişi odur ki dünyasını harap eder ve harap ettiği dünyanın enkazı üzerine ahiretini inşa eder. Ahiretini harap edip de ahiret enkazı üzerine dünya inşa eden ahmaktır. Aziz ve celil olan Allah'ı tanıyan ona dost olur. Eğer çok merak ediyorsan, ben öldükten sonra dünya nasıl olacak diye, diğerlerinin ölümünden sonra dünyanın nasıl olduğuna bak. Yani hiçbir şey olmayacak, devam edildiği kurulduğu üzere devam edecek. Vallahi de billahi de puta tapanlar yalnızca dünyayı sevdikleri için tapmıştır. Zira Cenab-ı Hak buyurur ayeti celilede, heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Sizden önce yaşayanlar, yani sahabe-i kiram efendilerimiz, Kur'an'ı Hak'tan kendilerine gönderilen bir mektup olarak bilir, gece gündüz üzerinde düşünür ve gereğine göre hareket ederlerdi. Siz ise sadece onu okumayı öğreniyorsunuz. Bir gün dedi, komşumun karısı kocasına şöyle dedi, 50 yıl var ki senin evindeyim. Her işine katlandım. Kanaat ettim. Fazla bir şey istemedim. Aşını, tozunu, iffetini korudum. Yalnızca bir tek şey dışında senden şikayet etmedim. Üstüme birini kuma getirme dedim. Bütün bunlara rağmen sen kalktın, benim üzerime kuma getirdin. İşte şimdi gidiyorum, İmam-ül Müslümin Hasan Basri Hazretlerine seni şikayet ediyorum dedi. Hasan radıyallahu anh der ki, bu sözleri işitince hoş bir an yaşadım. Gözlerimden yaşlar aktı. Bunun bir benzerini Kur'an'da bulmak istedim ve şu ayeti buldum. Allah'ın kendisine ortak koşulması hariç, dilediği kimselerin dilediği günahlarını affeder. Yani kulum, senin bütün günahlarını, eksiğini, isyanını bağışlarım ama aklının köşesinden başka birine eğilim gösterip aziz ve celil olan Allah'a şirk koşarsan seni hiç affetmem. Şöyle niyaz ettiği nakledilir. Bu büyük Allah dostunun şu niyazıyla bu haftaki programımıza sona erdirelim inşallah. İlahi, bana nimet verdin, şükretmedim. Üzerime bela gönderdin, sabretmedim. Şükretmediğim için verdiğin nimeti geri almadın. Sabretmediğim için belayı daim kılmadın. İlahi, senden lütuftan başka ne gelir? Kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ederiz efendim.
Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.